Ayrım 23.
Muhafızlar borularından filamalar sarkan borazanlarını dudaklarına götürüp iki sıra halinde dış avluya doğru yavaş yavaş yürümeye başladılar. Tırtko'nun yüreği öyle hızlı atıyordu ki göğsünden fırlayıp yere düşecek sanıyordu. Oysa ağabeyi sakin sakin gözlerini bir noktaya dikmiş, sabahtan beri yaptığı gibi dudaklarını yalayıp duruyordu önünde. Tırtko kız kardeşinin eline dokundu yavaşça. Kız sımsıkı tuttu elini. İki kardeş anne babalarının bir adım gerisindeki ağabeylerinin peşi sıra uygun adım yürüdüler saray bahçesinin ana caddeye açılan kapısına doğru. Ulu Bankulin ülkesinin refah düzeyini artırmaya ve halkını barış içinde yaşatmaya devam etti. Ragusalılara verilen imtiyazlarla Sarajevo bir madencilik merkezi haline gelmişti. Çıkartılan cevherlerin satışından ve kullanımından kazanılan para su gibi akıyordu Bosna'ya. Üstelik maden işçilerinin çokluğu, ailelerini getirmiş olmaları, satış için gidip gelen tüccarlar da bölgeye her alanda katkıda bulunuyorlardı. Her türlü ticaretin hacmi artmıştı. Seyyah bolluğundan dolayı Haniş esmeciliği bile çok para kazandıran bir iş kolu olmuştu. Boşnak soyluları yaklaşık 100 yıl önce bölüştükleri bereketli toprakların üstünde artık birbirleriyle yetişip kakışmadan yönetimdeki banın yerine kendi yandaşları bir başka ban oturtmak için entrikalar çevirmeden huzur içinde yaşıyorlardı. Toprak da üzerinde süre gelen barışçıl düzenin farkına varmış gibi yıllardır vermediği kadar iyi mahsul veriyordu. Soylular memnundu, köylü memnundu. Halk ozanları ulu banlarının devrini ve yönetimini öven türküler söylüyorlar, ezgiler çalıyorlardı. Komşuları Sırbistan'la Hırvatistan'ın ve hatta Bizans'ın gözleri uzun bir süredir Boşnak topraklarına dikili değildi. Sırbistan ve Hırvatistan sınır komşularında esen refah rüzgarlarından etkilenmişe benziyorlardı. Sırbistan Zupanı Stefan Nemanjeda, Bankulin gibi ülkesini kalkındırmaya yönelmişti o dönemde. Kafasındaki büyük Sırbistan hayalini gerçekleştirmek için o da komşusu gibi ekonomik sorunlarını halletmeye öncelik vermişti. Bizans'a doğudan gelmekte olan bir tehlikeye, Türk tehlikesine odaklanmış, bir süredir kendini savunmaya çekmişti. Kimseyle uğraşacak hali yoktu. Hum dükalığı, yakın akraba ilişkileri içinde Bosna'ya karşı yumuşak başlı davranıyordu. Ama Macaristan rahat duramadı ve Bankulin, Boşnakların ona sunduğu ulu payesinin keyfini ancak 6 ay sürebildi. Macarlar Boşnaklarla askeri yönden başa çıkamayacaklarını anlayınca başka bir oyuna başvurdular. Bu kez de kiliseler arasında sürdürdükleri yazışmalarla siyasi bir savaş başlattılar. Boşnak Kilisesi, Ragusa Başpiskoposu'nun bölgesi içindeydi. Coğrafi özellikten dolayı Ragusa Başpiskoposu Bosna'ya atama yapamıyordu. Bosna Kilisesi'nin başında Boşnakların seçtiği ama Ragusa'ya bağlı bir piskopos bulunuyordu. Macarlar 1190 yılında Bosna Kilisesi'nin Ragusa'ya değil de kendi etki alanları içinde olan Split Başpiskoposluk bölgesine dahil edilmesini talep eden bıksırıcı bir kampanya başlattılar. Roma'ya mektup üstüne mektup ve haberci yolluyor, Bankulin ve ailesinin dinden dönmüş sapkınlar olduğunu şikayet ediyor, bir papadan bu işe el koymasını istiyorlardı. Niyetleri, idaresini elden kaçırdıkları Bosna'yı hiç olmazsa dini idare açısından kendi nüfuz alanlarının içine çekmekti. Bosna'da huzur bozulmuştu. Bankulin, büyük oğlunu durumun vahametini özel olarak Hum dükü olarak eniştesine iletmesi ve ondan destek istemesi için Hum'a yollamaya karar verdi. Stefan'a, Sanak'tan iki asil ve Bosna Kilisesi'nin önde gelen din adamları eşlik edeceklerdi. Macaristan'ın papalığa yaptığı başvurudan vazgeçmesi için görüşmeler yapılacak, siyasi önlemler alınacaktı. Genç Stefan için çok heyecan verici bir yolculuk ve bir sınav olacaktı bu. ''Beni de yolla baba, Mijda'yı çok özledim.'' dedi Tırtko. ''Yazı bekle, Mijda nasılsa her yaz halanla birlikte geliyor Bosna'ya.'' dedi babası. Tırtko ilk kez ağabeyini kıskandığını hissetti. Aklı Mijda'daydı. ''Mijda'yı da öper misin? Ruşiçay'ı öptüğün gibi Sejo.'' diye sordu. ''Sen deli misin? O benim yeğenim. Yeğenler öpülmez mi?'' ''Öpülür ama öyle değil.'' ''Nasıl öpülür?'' ''Her zaman öptüğümüz gibi yanaklarından, Mijda'yı ağzından öpemezsin.'' ''Ben Mijda'yı öyle öpmek istiyorum ama.'' ''Olmaz, hele bir öp, seni bir güzel döverim.'' dedi Stefan. Yola gitmek için son hazırlıklarını yapıyordu. Dadının yeni yıkadığı işlemeli gömlekler sakız gibi bembeyaz yatağın üzerine dizilmişlerdi. Onlardan birini çekti aldı. Yola giyme bunları Stejo dedi dadı. Bu gömleklere öyle bir göz nuru akıtıldı ki yolda giyersen yazık olur. Oraya varınca sarayda giyersin. Stefan duymamış gibi geçirdi gömleği üstüne. Bağcıklarını bağladı. Telaşlı görünüyordu. Beni duymadın mı oğlum? Duydum dadı. Yola çıkmadan değiştiririm üstümü. Daha yola çok zaman var. Piskopos, diğer rahipler ve babam toplantı halindeler yukarıda. Sen burada ne yapıyorsun öyleyse? Duymamazlığa geldi delikanlı. Sen torbamı hazırlarsın değil mi dadı diye sordu. Benim bir işim var görülecek. Alelacele çizmelerini geçirdi ayaklarına. Ne işi bu Stejo? Özel bir iş. Ben senin ne işe gittiğini biliyorum serseri dedi dadı. Sakın geç kalayım deme. Stefan koşar adımlarla indi merdivenleri. Tirtko ahıra giden ağabeyinin peşinden yürüdü. Stefan'ın atına atladığını gördü. Saman yığınının arkasında bekledi bir süre. Sonra o da kendi atını çözdü, eğerledi. Nereye böyle bu kadar erken küçük prens diye sordu yaşlı seyis. Özel bir iş dedi Tirtko hayvana binerken. Stefan'ın atını sürdüğü istikamete doğru uzaklaştı. Dere kenarına geldiğinde indi atından. Hayvanı bir ağaca bağladı. Yeşilliğin yoğunlaştığı iç taraflara doğru yürüdü gürültü çıkarmadan. Ağaçların arasında ilerledi. Biraz ötede Stefan'ın atını gördü. Rüzgar da bir ağaca bağlanmıştı. Eşeleyip duruyordu toprağa. Nefesini tutup aranmaya başladı Tirtko. Ağabeyinin Roşiça ile buluşacağını anlamıştı. Onları öpüşürken görmek istiyordu. Kızların ağızlarından nasıl öpüldüklerini mutlaka ama mutlaka öğrenmeliydi. Stefan kızarsa kızsın, yazın geldiğinde Mişta'yı dudaklarından öpmeyi kafasına koymuştu. Stejo'nun Roşiça'yı öptüğünü söylediği o günden beri kafasında sadece bu vardı. Parmak uçlarına basa basa yürürken birden bir inilti duydu. Ağrı çekermiş gibi acılı, tuhaf ince bir sesti bu. Biri tilki tuzağı mı yakalanmıştı acaba? Sesin geldiği yöne yürüdü. Birden yüzüne bir şey çarptı. Dala asılmış bir yelek. Bu Stejo'nun biraz önce evden çıkarken giydiği yelekti. İlerledi. Sesler çoğalmıştı. Bir başka ağacı siper edip baktı. Az ileride meşenin dibinde Stefan yüzü koyun bir kızın üstünde yatıyordu. Kızın açılmış eteklerinden çıkan çıplak bacakları ağabeyinin beline dolanmıştı. İnleyen işte bu kızdı. Kızın yüzünü göremiyordu ama yere saçılmış sarı saçlarından kim olduğunu tahmin edebiliyordu. Sevgilim benim, aşkım bir tanem diyordu Stefan boğuk bir sesle. Bu dünyada yalnız seni, bir tek seni seviyorum, hep seveceğim. Tirtko kıskançlığın bir demir pençe gibi yüreğini sıktığını, gözlerine yaşların dolduğunu hissetti. Stejo, yalancı Stejo, hani sen en çok beni seviyordun bu dünyada? Doriça'dan ve annemden bile çok seviyordun. Hani ben seni dünyada değişmeyeceğin kardeşindim? Stefan kızın üstünde gidip gelirken sürdürüyordu konuşmasını. Kiminle evlenirsem evleneyim, kalbim hep seninle dolu olacak. Ben sadece seni seviyorum. Beni de seviyorsun Stejo diyordu Tirtko. Bana hep öyle söyledin. Bir yaş tanesi yanaklarına doğru yuvarlanıyordu. Stefan kızı kollarını alıp çevirdi. Şimdi kız da yüzü koyuldu toprağın üstünde. Bir süre iki genç hiç kımıldamadan öylece üst üste yattılar. Sonra Stefan kızı belinden çekerek dizlerinin üzerinde yükseltti. Kız dizlerinin üzerinde kollarıyla abanıyordu yere. Omuzlarına indirilmiş bluzundan diri memeleri dışarı fırlamıştı. Üstüne abanmış Stefan'ın gidiş gidişleriyle sarsılırken daldaki şeftaliler gibi sarkan pembe memeleri birbirine çarpıyordu Roşiça'nın. Yüzündeki ifadeden Tirtko kız acı mı çekiyor yoksa hoşnut mu anlayamıyordu bir türlü. Ağabeyi kızın uzun saçlarını ara sıra çekiştiriyor, yüzünü kendine çevirip dudaklarını, boynunu öpüyordu. Her ikisi de birbirini adeta hırpalayarak seviyorlardı. Tirtko'nun bu manzara karşısında dili tutulmuştu. Bir an önceki kıskançlık duyguları yerini o güne kadar hiç bilmediği başka duygulara bırakıyordu. O da bedenini ağabeyinin kıza yaptığı gibi bir yerlere sürtmek, yaslamak için çılgın bir arzu duyuyordu. Siper ettiği ağacın gövdesini delip öte yana geçmek ister gibi sımsıkı yapıştırmıştı kendini ağaca. Sonra bedeninde bir değişim fark etti. Vücudundaki tüylenmenin de ötesinde bir değişim. Birkaç gün önce Kremsin ve Halis'le dere kenarında pantolonlarını indirip kiminin kimin daha büyük olduğuna bakmışlardı. Ne yazık ki o gün caka satmak Halis'e nasip olmuştu. Halis şimdi görmeliydi onu. Keyifle siper aldığı ağaca tırmandı ve ağabeyiyle sevgilisini kuş bakışı dikizlemeye başladı. Stefan da ruşiça gibi sesler çıkarmaya başladığında Tirtko bulunduğu dalın üstünde biraz daha öne eğildi ve kırılan dalla birlikte paldır küldür yere kurumuş otların üstüne düştü. Önce "Kim var orada?" diye gürleyen sesini duydu. Sonra havada uçarken gördü Stefan'ı çocuk. Stefan inanılmaz bir hızla indiriyordu yumrukları Tirtko'nun suratına. Debelene debelene ayağa fırlayıp kaçmaya çalıştığında dizlerine düşmüş pantolonuna takılıp yeniden yere yuvarlandı. Bu kez acımasızca tekmelemeye başladı Stefan yerde top gibi kıvrılmış bedenini. Tirtko kendini kaybederken uzaktan uzağa kızın sesini duydu. "Ne yapıyorsun Stejo? Öldüreceksin, dur. Allah aşkına dur. Aa, Tirtko bu." Tirtko uzun süre yataktan kalkamadı. Kaburgaları zedelenmiş, burnu davul gibi şişmişti. Kaşının üstündeki yumrudan dolayı sağ gözünü açamıyordu. Dadıyla annesi sabahtan akşama kadar soğuk su doldurdukları keselerin birini koyup ötekini kaldırıyorlardı yüzüne. Diyet özel hazırladığı bulamaçlarla sırtını ve başını ovdurtuyordu günde iki kere. "Kim yapar bunu el kadar bir çocuğa, hem de banın oğluna? Kim cesaret edebilir buna?" diyordu annesi durmadan. Pek çok kişi bu işin bir Sırp ya da Macar tarafından yapıldığına emindi. Bankulin dere kenarında yaşayan balık avlayan pek çok köylüyü sorguya çektirmiş, hiçbir sonuca varamamıştı. Allah'tan Stefan'ın yola çıkmadan önce son kez dere kenarına ineceği tutmuş ve kardeşini bu vaziyette bulup kollarında taşıya taşıya saraya getirmişti. Yola hemen çıkması gerektiği için fazla ayrıntı da veremeden gitmişti. Herkes günlerce Tirtko'nun neden ve kimler tarafından dövüldüğünü konuşup durdu. Bir tek dadının ağzını bıçaklar açmıyordu. Bir keresinde Tirtko'nun sırtına merhemini sürerken "Şeytan kadın kılığına büründü müydü, kardeşlerin bile arasını açar," demişti. Hepsi bu. Tirtko yavaş yavaş iyileşiyor ve yediği dayağa rağmen çok özlüyordu ağabeyini. Ona ağacın üzerinde neden çıktığını, aslında meraktan öte kötü bir niyeti olmadığını anlatamadan gitmişti Stefan. Her tarafı ağrıyor, yine de kızamıyordu Stefan'ı. Yüreğinden gelen bir ses o anda orada bulunmakla çok ama çok yanlış bir iş yapmış olduğunu söylemekteydi. Stefan burada olsaydı ne çok şey soracaktı o güne ve kendine dair. Ruşiçaya neler yaptığını, kızın niye inlediğini, kendine olanları, durmadan yorganını kaldırıyor ve esefle bacaklarının arasına bakıyordu. Ne yazık, o mucize sadece birkaç dakika sürmüştü Stefan üzerine çullanana kadar. Tirtko'ya o gün dere kenarında yanlış bir iş yaptığını söyleyen iç sesi bir şey daha fısıldamaktaydı kulağına. Stefan'ın başı dertte diyordu bu ses. Nedenini bilmiyordu ama ağabeyinin o burada çürükler içinde yatarken kendinden daha iyi bir durumda olmadığını hissediyordu adeta. Stefan'ı Ragusa'da bir sürpriz bekliyordu. Humdükü, Van Kulin'in papalık makamıyla arasını düzeltmesi için Stefan'ın Roma'da yüksek rütbeli kilise mensuplarından birinin yeğeniyle evlenmesinin uygun olacağını düşünmüştü. Bosna prensinin oğlu böyle bir evlilik yaparsa, hele yarın öbür gün tahta geçtiğinde Macaristan yanlısı Split başpiskoposuna karşı Bosna ve Hum birlikte daha güçlü olabilirlerdi. Dük Miroslav lafı dolandırmadan açıkça söylemişti Stefan'a. "Bu evlilik babana büyük bir rahatlama sağlayacak Stefan," demişti. "Sen bu izdivaca evet dersen Roma'da çok önemli bir destek sağlanacak ve Macar kralının oyunları böylece suya düşecek." Stefan allak bullaktı. Yüreğinde gençlik ateşinin tutuşturduğu ilk aşkı, vicdanındaysa bir prens olarak görevleri vardı. Eniştesine hak veriyor ama yanıt veremiyordu. "Bizler dünya yüzüne belli görevlerle yollanırız Stefan. Halklarımızın çobanı, tahtlarımızın bekçisiyiz bizler. Kendi isteklerimiz, kendi tercihlerimiz yoktur, olmamalıdır. Her şey ama her şey devletimizin bekası içindir." "Babamdan çok dinledim bunları. Kısacası en büyük esirler bizleriz enişte. Karımızı seçme hakkımız bile yok." "Olaya öyle bakma. Ben de halamla siyasi nedenlere dayanan bir evlilik yaptım. Dünyada hiçbir başka kadın beni halan kadar mutlu edemezdi, inan bana. Bize bu görevleri yükleyen Tanrı mükafatlarımızı da birlikte veriyor. Karar vermeden önce kızı görmek isterim." Yarın akşam yemeğinde burada olacaklar. Amcasıyla birlikte geliyor. Amcası Roma Kilisesi'nde büyük senyör. Bunun önemini kavrıyorsun değil mi? Evet enişte, dedi Stefan. Demir bir pençe yüreğini sıkıyordu. Zaten günlerdir kardeşini bir anlık hırsına kapılıp öldüresiye dönmüş olduğu için çektiği vicdan azabı ve Ruşiçaya duyduğu içini yakan özlemle perişan haldeydi. Önce Monsenyor'la tanıştı Stefan. Üzerindeki görkemli giysileri gururla taşıyan zayıf, orta boylu, esmer bir adamdı. Kor gibi delici bakışları vardı. Stefan ömründe hiç bu kadar siyah bir çift göz görmediğini düşündü. Monsenyor sanki Stefan'ın kafasının, yüreğinin ta içini görmek istermiş gibi bakıyordu gözlerini. Adeta küstah bir ifadeyle. Dük Miroslav'la birlikte şatonun girişindeki büyük odada bir süre görüştüler. Stefan babasının yollamış olduğu evrakları gösterdi. Monsenyor yazılanları inceledi, sorular sordu. Stefan Bosna'lı komşularıyla olan ticaret anlaşmalarından ve yeraltı zenginliklerinden bahsetti. Monsenyor, Stefan'ın anlattıklarına pek ilgi göstermiyor, lafı döndürüp dolaştırıp kiliselere getiriyor deyip. Bosna'daki Katolik Kilisesi'nin tamire ihtiyacı vardı. Bu tamirat yapılırken ek bir inşaat söz konusu olabilir miydi? Roma'dan bir grup din adamı göndermeyi düşünüyorlardı. Bir ikinci önemli konuda Split Başpiskoposu tarafından aforoz edilerek Split ve Trogir şehirlerinden sürülmüş insanların Bankulin tarafından Bosna'ya kabul edilmiş olmalarıydı. Monsenyor bu kişilerin acilen Bosna sınırları dışına atılmaları gerektiğini söylüyordu. Yoksa Uluban Roma'ya gönülden bağlı bir Katolik değil miydi? Stefan Bosna Kilisesi'nin özgürlüğü konusunda babasının ne kadar hassas davrandığını biliyordu. Roma'ya bağlı olmakla birlikte kiliselerinde Bosnalı papazlar görev yapardı. Roma'dan gönderilecek din adamları niçin geleceklerdi Yayçay'ı? Aforoz edilen zevatın inancı ise önemli değildi babası için. O adamlar işlerini çok iyi bilen tüccarlardı. Bir kıyı halkı olmayan boşnakların sahil ticaretini incelikleriyle kavrayabilmeleri için onların bilgisine ihtiyacı vardı. Çünkü Bosna ticaret hacmini genişletiyor, madenlerini uzaklara pazarlamak istiyordu. Stefan'la bu konularda tartışırlarken birdenbire özel bir soruya geçti Monsenyor. Ne sıklıkla günah çıkarıyorsunuz oğlum diye sordu. Stefan şaşırdı. Bu soruya doğru yanıt vermesi imkansızdı. Boşnak alışkanlıklarının dışında bir uygulamaydı bu. Macaristan'ın Bosna'yı Roma'ya şikayetinde günah ve hac çıkartmak için onlara saçma gelen uygulamalara itibar etmemeleri yatıyordu zaten. Ben sık günah işlemiyorum efendim, dedi. Yine de her pazar kutsal damın altında günahlarımızdan temizlenerek ruhunuzu yıkamanız gerekmez mi? Stefan Diyed'in sözlerini anımsadı. Ruhunu da bedenin gibi en iyi nehirde yıkarsın oğlum, demişti bir keresinde. Virbas'ın serin suyuna kendini bıraktığında doğayla bütünleştiğini hissedersin. Ağaçların ve dağın gölgesinin vurduğu suda kendi varlığının da tabiatın bir parçası olduğunu anlarsın. Ruhunun kalıcı, bedenin gelip geçici olduğunun ayrımına varırsın. Öyle gerekmez mi Sayın Prens? Israrla tekrarladı sorusunu Monsenyor. Gerekir efendim. En son ne zaman günah çıkarttınız Prens? Buraya gelmek üzere Bosna'dan ayrılmadan önce. Stefan bunu söylerken kilisede günah çıkarmayı değil, nehirde yıkanmayı kastediyordu. Aslında Ruşi çayla seviştikten sonra eve dönmeden suya atlamaya niyetliydi. Ama Tvirtkoy ile olan olaydan dolayı değil nehre girmesi, doğru dürüst sevişmesi bile mümkün olamamıştı. Stefan babası gibi duygularını kontrol edebilen biri değildi. Öfkeye kapılarak hemen parlayan ama öfkesi çabuk geçen insanlardandı. Bu manasız sorgulamadan dolayı yavaş yavaş sinirlenmeye başladığını hissediyordu. Yarın sabah sarayın kilisesine uğrayıp günah çıkartmak istemez misiniz? Ben de orada olacağım. Humdükü Stefan'ın imdadına yetişti. Yarının programını yemekten sonra görüşürüz Monsenyor, dedi. Şimdi müsaade ederseniz yukarı çıkalım ve yeğeninize tanışalım. Üst kattaki salona geçtiler. Salonda halasıyla Mijda'nın yanı sıra üç kadın daha vardı. Bir tanesi orta yaşlıydı. Diğer ikisi hemen hemen aynı yaşlardaydılar. Stefan'ın kalbi çarparak bekledi. Monsenyor kızlardan bordo elbiselisini elinden tutarak Stefan'ın önüne getirdi. Kız eğildi, gözleri yerde Stefan'ı selamladı. Stefan da eğilerek selam verdi. Yelena Margareta'nın görünüşte Rusiçayla yakından uzaktan ilişkisi yoktu. Slav kızının belleğinde kalan duru beyazlığının yanında buğday teni olduğundan da esmer gözükmüştü Stefan'a. Koyu kumral gül saçları topuz yapılarak ensesinde toplanmıştı. Saçları incilerle süslenmişti. Kahverengi gözleri, iri dudakları, büyükçe burnuyla tipik bir Akdeniz kadınıydı. Bordo kadife elbisesi de incilerle süslüydü ve ufak tefek bedeninin dolgun hatlarını gizleyemiyordu. Göğüsleri dekoltesinden öylesine taşmıştı ki kolunu kıpırdatsa fırlayacakmış hissi veriyordu. Ama ne yemek boyunca ne de sonradan bahçede gezerlerken Stefan'ın beklediği gibi fırlayıvermediler. Tanışmanın ilk heyecanı geçtikten sonra yemekte yan yana otururlarken Stefan az bildiği İtalyancasıyla elinden geldiği kadar sohbet etmeye gayret etti. Kızın gözlerinde ve dudak kıvrımlarında alaycı bir tebessüm vardı hep. Biraz boğuk sesiyle Stefan'ın sorularını yanıtlarken aynı alaycı tonu sesinde de yakalayıveriyordu Stefan. Tatlılarını yerlerken Yelena birdenbire Slavca konuşmaya başladı. Stefan'ın lokması ağzında düşüyordu. ''Siz bu dili nerede öğrendiniz?'' ''Anneannem Zadarlı'dır.'' ''Neden Slavca bildiğinizi daha önce söylemediniz?'' diye sordu. ''Sizin İtalyancanızı duymak istedim Prens.'' ''Sınavı geçtin mi?'' ''Öyle diyebiliriz.'' ''Buna memnun oldum.'' dedi Stefan. ''Neden? Geçmeseydiniz de bir şey değişmeyecekti ki.'' ''Sizin de fikrinizi sormadılar değil mi?'' ''Hayır Prens, sadece durumu bildirdiler.'' ''Bu evliliğe istekli olmadığınız anlamına mı geliyor Signora?'' ''Ya siz? Benim fikrimi sormadıkları gibi sizinkini de sorduklarını sanmıyorum.'' ''Hayır sormadılar. Ama istemesek kabul etmeyebiliriz, öyle değil mi?'' ''Birçok sorun çıkarır bu.'' dedi Yelena. Dudaklarında hep o müzik ifadeyle ''Ben şimdiye kadar 3 kişi reddettim. Red hakkım doldu. Buna memnun oldum. Ayrıca dilimi konuşmanız da beni çok sevindirdi.'' ''Bu kendi red hakkınızı kullanmayacağınız anlamına mı geliyor?'' Stefan yemek boyunca ilk bakışta hiç güzel bulmadığı kızın kalın dudaklarında, hafif baygın bakan gözlerinde ve dolgun göğüslerinin esmer parlaklığında dipdeyişik bir lezzet olabileceği ihtimalini düşünür olmuştu. ''Red hakkımı kullanmamaya beni ikna edin Yelena.'' dedi yavaşça. ''Yemekten sonra bahçeye gidin.'' Yelena'nın fısıltısını sadece o duydu. Ay ışığı gümüşten bir örtü gibi dökülüyordu havuzdaki suya. O kadar güzel bir geceydi ki Stefan müziğin ve içtiği şarapların etkisinde Rusiçanın duru beyaz teninin ve mis kokusunun özleminin bir an için azalır gibi olduğunu sandı. Havuza inen taş merdivenlere oturup bekledi. Yelena belki çok güzel değildi ama akıllı ve eğlenceliydi. Rusiçaya tutkun olması güzel bile bulabilirdi onu Stefan. Ama Slav kızının beyaz bir zambak kadar narin ve duru güzelliğini, bal rengi gözlerini, ışıklar saçan sarı saçlarını hatırladıkça içi eziliyordu. Keşke bir prens olacağına Bosna'da çarşı içinde gümüşçülük yapan bir esnaf veya tarlasını süren bir köylü olsaydı. Keşke Rusiça ile evlenip her gece sevişse ve bir sürü çocuk doğursaydı ona. Keşke kendini omuzlarına yüklenen bunca sorumluluktan kurtarıp hayatını istediği gibi yaşayabilseydi. Omzunda yumuşak bir temas hissetti. Başını çevirince Yelena'nın bordo eteğini gördü. Hemen ayağa fırladı. ''Geldiğinizi duymadım Signorina.'' ''Çok dalgındınız prens. Neler düşünüyordunuz?'' ''Düşüncelerimle sizi sıkmak istemem.